Ayrım 15.
Sayfa 165. Ders yılı süresi içinde masanızın karşısında, örneğin ben elektrik mühendisi olacağım yazısı asılı dursun. Tatiliniz sırasında ise poster ve afişleriniz. Buraya kadar anlatılanları özetlersek, etkili bir çalışma programı uygulayabilmek için öğrencinin önce çalışma ortamını düzenlemesi, sonra da insan beyninin özelliklerini bilerek bir günlük yaşama ve çalışma programı yapması gerekir. Sınava hazırlanan öğrencinin anne ve babasına düşen görevler. Sınava hazırlanan bir öğrencinin anne ve babasına önemli görevler düşmektedir. Anne ve babaya düşen önemli görevler, ailenin bütçesinin sınırlarını zorlayarak çocuğuna en iyi eğitim imkanlarını sunmak ve ona çalışma şartlarını hazırlamakla sınırlı değildir. Koleje veya üniversite giriş sınavlarına hazırlanan bir öğrencinin yaşadığı kaygının iki sebebi vardır. Birinci sebep, bütünüyle gerçek ve akılcı bir temele dayanır. Sonuçları hayatın akışına etkileyecek büyük bir yarışta yer alacak olmaktan kaygı duymak doğal ve yerinde bir durumdur. Ancak ikinci sebep, birincisi gibi gerçek ve akılcı bir temele dayanmaz. Anneme, babama ne diyeceğim? Arkadaşlarımın yüzüne nasıl bakacağım? Akrabalarımın önüne nasıl çıkacağım? Tanıdıklarıma karşı mahcup olacağım gibi düşünceler, sınavlara hazırlanan öğrencinin kaygısını yükseltir. Her konuda olduğu gibi sınavlarda da başarılı olmak için belirli bir düzeyde kaygıya gerek vardır. Giriş sınavlarına hazırlanan bir genç çok ender rastlanabilecek çok az sayıda kişi hariç, öğrenme ve başarı için gerekli olan düzeyde kaygıya sahiptir. Öğrenmeyi, akıl yürütmeyi ve sınav başarısını olumsuz yönde etkileyen temelinde öğrencinin kendine güvensizliği yatan yüksek kaygıdır. Gencin kendisine güvensizliği ise önemli ölçüde anne ve babasının bilerek veya bilmeyerek uyguladığı eğitim ve yaklaşımların sonucudur. Anne babanın çok küçük yaştan başlayan yüksek başarı beklentisi, çocuğun hatalarını düzeltmek için onu eleştirmek, çocuğun dayak, hırpalama gibi cezalarla eğitilmesi, yargı ifadesi taşıyan olumsuz sıfatlarla nitelemek, haylaz, tembel, sorumsuz, dağınık, pısırık, yavaş gibi çocuğun kendine olan güvenini zayıflatır. Bunun sonucu ortaya çıkan kaygı, başarıya olumlu katkısı olmayan kaygıdır ve bununla başa çıkmak çok zordur. Çocuğunuzun kaygısını artırmayın. Çocukların sınava hazırlandıkları sırada anne babalara düşen en önemli görev, çocuklarının çalışma isteğini artırmak ve onu çalışmaya teşvik etmek için kaygı yükseltici yaklaşımlardan kaçınmaktır. Bu kadar çalışmayla kazanamazsın. Bu kafayla gidersen zor kazanırsın. Amcanın oğlu Robert lisesini kazandı, bakalım sen ne yapacaksın? Teyzenin kızı tıbbı kazandı, çalımından havasından yanına varılmıyor. Aman bizi mahcup etme türünden yaklaşımlar genci çalışmaya teşvik etmez, tam tersine yükselen kaygı sebebiyle onu adeta kıpırdayamaz duruma getirir. Korku, kaygı. Kaynağı belirsiz korkuya kaygı denir. O zaman akla korku nedir sorusu gelmektedir. Korku insanın canının, malının, sevdiklerinin, inançlarının ve toplum içindeki yerinin tehdit edildiği durumlarda yaşanan bedensel belirtilerin eşlik ettiği duygusal bir tepkidir. Korku sırasında duygusal tepkinin şiddeti tehditle orantılıdır ve tehdidin var olduğu süreyle sınırlıdır. Korku sırasında insan, bedensel ve zihinsel güçlerini korku yaratan tehdidi ortadan kaldırma amacına yönelik olarak uygun biçimde kullanır. Bu sebeple korku normal bir tepkidir. Kaygı durumunda ise duygusal tepkinin şiddeti hem tehditle orantılı değildir hem de tehdidin varlığından bağımsız olarak devam eder. Bu durumda da insan bedensel ve zihinsel güçlerini korku yaratan tehdidi ortadan kaldırma amacına yönelik olarak kullanamaz. Sınav kaygısı. Sınav kaygısı Türkiye'de toplumu çok geniş bir bölümünü ilgilendirmektedir. Her yıl 1 milyon dolayında öğrenci ortaokul veya üniversiteye girmek için sınava girmektedir. Bu sınavları hazırlığında en az 2 yıllık bir süre içine aldığını düşünülürse her yıl 2 milyon aile, yaklaşık 8-12 milyon kişi doğrudan ve dolaylı olarak sınavın ve sınav kaygısının doğurduğu sonuçlardan etkilenmektedir. İşte bu sebeple sınav kaygısını öğrenme ile aynı başlık altında ele aldık. Çünkü dilimizden düşürmediğimiz öğrenmenin ne olduğunu bilmiyoruz. Sınavın neden kaygı doyurduğunu anlamak pek mümkün değil. Son yıllarda basın ve kamuoyunda öğrenmenin bizzat kendisinin sağlığa zararlı olduğu, çok öğrenmenin sağlık üzerinde gencecik beyinler üzerinde yıkıcı etki yaptığı, bu genç beyinleri doldurduğu gibi bilimsel gerçek olgularla bağdaşmayan bir hava yaratılmıştır. Öğrenmenin esasları. Öğrenme tekrarlayarak veya bir yaşantı sonucu davranışta ve bilgi düzeyinde meydana gelen oldukça devamlı bir değişikliktir. Öğrenme konusunda mutlaka bilinmesi gereken öğrenmenin soyut bir olay veya durum olmadığıdır. Öğrenme beyindeki sinir hücreleri arasında kurulan protein zincirleriyle meydana gelir. Öğrenme konusunda bu iki temel adımdan sonra konunun en can alıcı noktasına gelelim. Sinir hücresi sahip olduğu özellikler gereği kas hücresinden bütünüyle farklıdır. Birçok ayrılığın yanı sıra bilimsel adı cevapsızlık süresi olan bu farktan ötürü koşan bir atletin veya ağır yük taşıyan birinin kaslarında meydana gelen yorulmaya benzer bir yorgunluğun çok çalışmak sonucu beyinde meydana gelmesi söz konusu değildir. Çünkü bilimsel araştırmalar hassasiyet kazandıkça görülmektedir ki beynin sınırlarına ulaşmak bugün için pek mümkün gözükmemektedir. Bu sebeple öğrenme yoluyla beynin dolması ve yorulması imkansızdır. Sınavlara hazırla at yarışlarını benzetmek çok çalışmanın antrenman fazlalığı anlamına gelen süren trene olma durumu yaratacağını düşünmek konunun bilimsel temel ve esaslarından habersizliğin işaretidir. Öğrenme sırasında yorgunluk olmaz mı? Olur tabii. Ancak öğrenme sırasında meydana gelen yorgunluk ya bedeni belirli bir biçimde tutmaktan kaynaklanan kas yorgunluğudur ya da başka bir şey yapmak isteğinden kaynaklanan duygusal yorgunluktur. Yoksa öğrenme sırasında meydana gelen olayların hiçbiri yorgunluk yapmaz. Veya daha açık ifade edersek öğrenme sırasında beyinde meydana gelen yorgunluğu atmak için 10 dakikalık düzenli dinlenme aralıkları vermek yeterlidir. Sınavdan korkmak, sınav korkusu. Sınavdan korkmakla sınav korkusu arasında büyük fark vardır. Sınavdan korkan bir öğrenci yaklaşan sınava göre zamanını programlayarak çalışır ve zaman geçtikçe korkusu azalır. Hiç şüphesiz öğrenci sınavdan hemen önce bir heyecan duyar ancak bu heyecan onu başarıya götürecek, canlı ve diri tutacak ölçüde olan olumlu ve gerekli bir duygudur. Sınav korkusu olan bir öğrencinin ise sınav yaklaştıkça korkusu ve telaşı artar. Bu korku öğrencinin çalışmasına ve öğrenmesine engel olur ve sınav gelip çattığında ise tutulur kalır. Öğrenmek için stres gerekli. Gerçekte sağlıklılığın korunması ve aşama yapılması için belirli bir düzeyi aşmayan stres vericilere ihtiyaç vardır. Ancak bu düzeyin kişiden kişiye büyük değişiklik gösterdiğini unutmamak gerekir. Kaygı temelde kişiye rahatsızlık veren olayın kendisinden değil, o olayın kişi için taşıdığı anlamdan kaynaklanmaktadır. Birçok öğrenci sınavla birlikte kendi kişiliğinin ve varlığının değerlendirildiğini düşünür. Böyle bir değerlendirmenin doğurduğu kaygı sırasında beden kimyasında meydana gelen değişiklikler beyinde öğrenme için gerekli olan protein zincirlerinin oluşumunu engeller. Daha açık bir ifadeyle kaygı, akıl yürütme ve soyut düşünme yönündeki zihinsel faaliyeti bozar. Bu sebeple yüksek sınav kaygısı öğrenci başarısızlığına yol açan en önemli faktörlerden biridir. Araştırmalar yüksek kaygının özellikle orta zekalıların başarısında olumsuz rol oynadığını ortaya koymuştur. Araştırmalar çok başarılı öğrencilerin başarılarının kaygının yüksek veya düşük olmasına bağlı olmadığını gösteriyor. Aynı şekilde az başarılı öğrencilerin başarısı da kaygıdan fazla etkilenmiyor. Ancak tehdit edici faktörlerin varlığı yüksek kaygılıların başarısını daha da olumsuz yönde etkilemektedir. İşte bu cümle konunun can alıcı bir noktasını ortaya koymaktadır. Çünkü ana babalar ve öğretmenler çocuklarının veya öğrencilerin güdüsünü artırmak, onları kamçılamak için sürekli olarak kaygı artırıcı yaklaşımlarda bulunmaktadır. Sınava hazırlanan öğrenciler sık sık ana babalardan kazanamazsan herkese rezil oluruz, alemin yüzüne nasıl bakarız, verdiğim emekleri helal etmem, öğretmenlerden bunları çalışmazsan sınavı nasıl kazanırsın, bu kadar çalışmayla kazanamazsın, bu kafayla bu işi başaramazsın türünden sözler duymaktadır. Çocuklar için tehdit edici olan, sağlıklarını bozan bu yöndeki yaklaşımlardır. Sınava hazırlanmak stres yaratır mı? Ortaokulları hazırlığın ülkemizde böylesine büyük bir rekabet doğurması, bundan 15 yıl önce hiç kimsenin aklına gelmeyecek gelişmelere sebep olmuştur. Eğer olayı psikologların elindeki klasik ölçme ve değerlendirme araçları açısından bakacak olursak, çocukların kronolojik yaşlarının ötesinde bilgilerle yüklenmektedir. Örneğin klasik zeka testlerinden Stanford Binet'in 12 yaşındaki çocuklardan bekledikleri bugün 10 yaşındaki çocukların programında yer almaktadır. Hem de özel hazırlık kurslarında değil, ilkokul programlarında. Buna karşılık psikolojideki yeni öğrenme çalışmaları çocuklara mümkün olan en erken yaştan başlayarak alabilecekleri kadar bilgiyle yüklemenin onların zihin gelişiminde büyük hamleler yapmalarını sağladığını düşündürmektedir. O zaman da kronolojik yaş ve kazanılabilecek bilgilerin bu gelişimler ışığında yeniden gözden geçirilmeleri ve yorumlanmaları gerekmektedir. Bir araştırmanın ortaya koydukları. Zuhal Baltaş bundan yıllar önce ilkokul 5. sınıflar üzerinde sınavın ne kadar stres verici etki yaptığını araştırdı. Bunun için İstanbul'da kendi öğrencilerine sınavsız ortaokula devam etme hakkı veren bir okulun öğrencileri denek olarak araştırmaya alındı. Böylece benzer sosyoekonomik ve benzer sosyokültürel şartlara sahip ailelerin çocuklarında sınava hazırlanmaya veya hazırlanmamaya bağlı olarak ortaya çıkan etkiler ve stres faktörü incelendi ve hayretle stres puanlarının sınava hazırlananlarda değil, hazırlanmayanlarda daha yüksek olduğu görüldü. Muhtemelen sınava hazırlanan çocuklar kendilerini benimsetilmiş yolda hazırlık içinde olmaktan ötürü fazla şikayetçi değildi. Buna karşılık, sınava hazırlanmayan belki de kendilerinin böyle bir yarışa layık görünmemiş olmalarından ötürü daha yüksek bir strese sahipti. Burada üzerinde durulması gereken en önemli nokta, yüksek stres doğuranın sınava hazırlanmak, yoğun eğitim programları içinde bulunmak olmadığıdır. İlkokul çocukları için stresi doğuran ana babaların ve eğitimcilerin davranışlarıyla şekillenen bakış, üniversite adayları için yukarıdakilere ek olarak öğrencinin olayı algılayış ve yorumlayış biçimidir. Bu noktaya tekrar dönmek üzere bir önemli konuyu daha belirtmek istiyoruz. Ortaokula hazırlanan öğrenciler konusunda ana babaların ve eğitimcilerin kaygı duymalarını gerektiren bir durum gerçekten vardır. Kaygı duyulması gerektiren çocukların sınav sonrasındaki durumlarıdır. Sınavlara hazırlık süresince çok yüksek bir antrenman düzeyinden sınav sonrası okul eğitiminde çok düşük bir antrenman düzeyine inen çocuklar bir boşluk içine düşmektedir. Bu boşluk özellikle sınavı kazanamayıp normal okullara giden öğrenciler açısından daha belirgindir. Çocuğunuzun sınırlarını zorlamayın. Kendi özlemlerinizle çocuğunuzun sınırları arasında gerçekçi bir denge kurun. Çocuğunuz girebilse İstanbul Erkek Lisesi'nde okuyabilir veya kazanabilse tıp fakültesini bitirerek iyi bir doktor olabilir. Ancak çocuğunuzun kapasitesi binlerce kişi arasından sıyrılarak bu yerlere ulaşmaya yeterli olmayabilir. Bu iki durumu birbirinden ayırın ve içinizden veya yüksek sesle çocuğunuzun beceriksiz olduğunu düşünmeyin. Çünkü bu düşüncenizi nasıl olsa hisseder veya duyar. Çocuğunuzun sınırlarını anlayabilmek için bir uzmanın görüşüne başvurabileceğiniz gibi bu konuda kendiniz de gerçeğe çok yakın bir tahminde bulunabilirsiniz. Bunun için kullanacağınız ölçüt çocuğunuzun okul hayatında ve okul dışı faaliyetlerinde göstermiş olduğu başarı düzeyidir. Çocuğunuzun sınıfında ders başarısı açısından ön sıralarda yer alan sosyal faaliyetlerinde girişken ve liderlik özelliği olan belirli bir ders veya alandaki başarısı öğretmenlerinin veya çevresindekilerin takdirini kazanan biri ise ne mutlu size. Bu durumda çocuğunuzla ilgili beklentilerinizi yüksek tutmakta gerçekçi sebepleriniz var demektir. Eğer çocuğunuz sınıflarını ancak geçebildiyse, sınıfını geçerken çeşitli yardımlara ihtiyaç duyduysa, öğretmenleri kendisini biliyor ama bildiğini ortaya koyamıyor veya çalışsa yapar ancak çalışmıyor diye değerlendirdilerse, okul dışı hayatında dikkat çekecek hiçbir özel başarı göstermediyse, çocuğunuzun uyumlu bir insan olması ve meslek hayatında başarı göstermesi mümkündür. Ancak okul veya üniversite seçiminde beklentilerinizi çok yüksek tutmamanızda yarar vardır. Bir cümleyle özetlemek gerekirse, çocuğunuzla ilgili beklentilerinizi kontrol edin ve ideallerinizin onun sınırlarını zorlamasını önleyin. Sınavda başarılı olamazsa yaşayacağını bir ceza gibi göstermeyin. Bir düşünür, hayat büyük olayları beklerken arada geçen zamandır demiş. Bu sözden bir pişmanlık payı çıkartmak da mümkündür. Hayatı bir süreç gibi değil de bir durum gibi görürseniz önünüzdeki olayların önemini abartırsınız. Çocuğunuz istediğiniz veya kendi istediği kolejin veya üniversitenin giriş sınavında başarılı olamazsa gideceği okulu bir ceza gibi göstermeyin. Çünkü gerçekten kazanamadığı takdirde alacağı eğitim hayatı açısından yine de büyük önem taşır. Bu eğitimi alabilmesi ve yararlanabilmesi ancak okulunu ve eğitimini sevmesiyle mümkündür. Eğer kazanamazsan falan okula gidersin veya eğer fakültesine giremezsen filan fakülteye girer ancak filan olursun gibi sözler onun gideceği okulu yapacağı işi sevmesine imkan bırakmaz. Bu tür yaklaşımlar çocuğun hayatı ve kendisini sevmesini de engeller ve kendine olan güvenini temelden sarsar. Kendinize hayatın amacının ne olduğunu sorun. Hayatın amacı kendine yeten bir insan olmak, yaşadığından memnun olmak ve bu memnuniyeti yakın çevredeki insanlarla da paylaşabilmektir. Sınavda başarılı olmak, diploma sahibi olmak bu temel amaca yönelik araçlardır. Okumak, yüksek öğrenim görmek hayatın seçeneklerinden biridir. Neyse ki hayatın seçenekleri bu kadar sınırlı değildir. Eğer amaç para kazanmaksa mutlaka falan okula gitmeden veya filan üniversiteyi bitirmeden de bunu sağlamak mümkündür. Eğer amaç hayattan alınan zevki artırmaksa müzik ve sanat bu zevki ve coşkuyu insanlara dolu dolu yaşatabilir. Bütün bu sebeplerden ötürü hayatı bir tek seçeneği falan okulun giriş sınavını kazanmayı indirgemek konuyu bir ölüm kalım olayı durumuna getirir. Bu da hem ailenin hem de çocuğun kaygısını yükseltir, başarısını tehdit eder. Anne baba olarak görevimizin çocuğa iyi bir eğitim vermek olduğu kadar ona hayatı sevdirmek ve yaşama sevincini aşılamak olduğunu göz ardı etmeyin. Birbirinize bağlılığın amaç, sınavın araç olduğunu unutmayın. Ders çalışmak ve sınav kazanmak uğruna çocuğunuzla olan yakınlığınızı tehlikeye atmayın. Önündeki sınavda başarılı olsa da olmasa da önemli olan çocuğunuzla aranızdaki sıcaklığın tehdit edilmemesidir. Çocuğun sınavda başarılı olması uğruna yapılan mücadele bazen aileyle çocuk arasında soğukluk girmesine ve duygusal açıdan uzaklaşmaya sebep olmaktadır. Eğer çocuğunuzla ilişkiniz genel olarak iyi ve yumuşak ise ölçülü miktarda çalış uyarısı ve çalışma şartlarının hazır edilmesi biraz sıkıcı gelse de çocuğunuza sorumluluğunu hatırlatacaktır. Kaç yaşında olursa olsun birçok kişinin çalışmaya başlamak için bu tür bir uyarıya ihtiyaç duyduğu bilinir. Ancak çocuğunuzla ilişkiniz iyi gibi gözükse de sık sık sertleşiyorsa o zaman çalış uyarıları aranızdaki gerginliğin dozunu artırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Böylece birbirinize kızmak için özel bir sebebe ihtiyacınız kalmayacak. Eğitim ve diplomadan daha önemli bir şey, çocuğunuzla aranızdaki sıcaklığı bütünüyle kaybedersiniz. Sizin değer verdikleriniz nelerdir? Yukarıda anlatılanlardan çocuğunuza çalış demeyin anlamını çıkarmayın. Çocuğunuzun başarısı için maddi manevi fedakarlık yaptığınız ve gayret gösterdiğiniz doğrudur. Bunun karşılığını beklemeniz son derece doğaldır. Ancak çocuğunuzun elinden geleni yaptığına inanın. Eğer sonuç istediğiniz gibi olmazsa çocuğunuzun elinden gelenin bu kadar olduğunu da kabullenin. Siz sofrasında kitap konuşan, güzel sanatlardan söz eden, eğitim düzeyiniz ne olursa olsun kendisini yetiştirmeye çalışan ve okuyan bir insansanız büyük bir ihtimalle çocuğunuzun başarısızlığı da geçicidir. Bu defa olmasa da gelecek defa başarılı olacaktır. Siz okumak için elinize gazeteden başka bir şey almıyorsanız, çocuğunuz büyürken bir kitapla ilgili tartışmaya tanık olmamışsa, sofranızda sadece artan fiyatlar, alınan ve satılanlar, kazanılan ve kazanılamayan paralar konuşuluyorsa, o zaman o da başarı konusunda sizi örnek almış demektir. Ancak siz kendinizi birinci grupta değerlendirebilir ve buna rağmen çocuğunuzun gayretini yeterli görmeyebilirsiniz. Bu ender rastlanan bir durum değildir. Bu durum pek çok ailenin başına gelmektedir. Çünkü bazı çocuklar hayat başarısını okumak ve eğitim dışında görür. Bunu da çocuğunuzun seçimi olarak görmeniz yerinde olur. Bu noktada olgun insanın tanımını hatırlamakta yarar vardır. Olgun insan sonucunu değiştiremeyeceği olayları kabul eder. Anne ve babaların kabul etmeleri gereken bir şey vardır ki kimse kimseye yaşamayı öğretemez. Herkes hayatı kendisi yaşayarak öğrenir. Anne ve babalar kendi gençliklerini düşünürlerse kendi yaptıkları birçok hata konusunda kendilerinin de büyükleri tarafından daha önce uyarılmış olduğunu hatırlayacaklardır. Genç insan hata yaparak dünyanın ve bu dünya içinde kendi gücünün sınırlarını tanır. Bu anlamda her hata gelişme yolunda bir aşamadır. Bunun için iki şart vardır. Birincisi hatalardan ders alarak ileriye doğru bir adım atılması ve aynı hatanın tekrarlanmaması, ikincisi bütün hayatı içine alacak ve hayatın akışını olumsuz yönde etkileyecek hatalar yapılmaması. Bu tür hataları örnek olarak uyuşturucu kullanımı, erken yaşta hamilelik verilebilir. Bütün anne ve babalar bu iki şartı göz önünde bulundurarak çocuklara ve gençlere kendi hatalarını yapma ve sonuçlarını yaşama ile hayatı öğrenme şansı verilmesi gerektiğini işlerini sindirmelidir. Bunun için anne ve babalar adına da cesaret ve sabır gereklidir. Büyümek ne kadar zorlu ve acılı bir süreçse, çağdaş anne ve baba olabilmek de aynı ölçüde zor bir süreçtir. Aile içinde uyum, yenilenmeye açık olmakla mümkündür. Anne babaların kabul etmeleri gereken temel gerçeklerden biri gençlik döneminin uzamış olmasıdır. Birçok başka sebebin yanı sıra sadece bu özellik bile anne babaların çocuklarına kendi gençlikleriyle ilgili kıyaslamalar yapmasının yerinde olmadığını anlatmalıdır. 20. yüzyılın son çeyreğini yaşadığımız dönemde gençlik dönemi geçmişe kıyasla uzamıştır. 14-18 yaşları içine aldığı düşünülen gençlik dönemi UNESCO'nun Gençlik Yılı Kutlama Programı'nda 26 yaşa kadar uzatılmıştır. Günümüzde teknolojinin ileri derecede uzmanlaşmayı gerektirir olması, biyolojik ve ruhsal gelişimin önüne çeşitli engelleme, bekletilme ve toplumsal gereklilikler koymuştur. Gençlik döneminin iki temel özelliği vardır. Birincisi hızlı bir psikolojik ve fizyolojik gelişim, ikincisi ailenin etki alanından çıkarak akranlarının etki alanına giriş. Gerek hızlı bedensel gelişim gerekse akran etki alanına giriş, gencin davranışlarında değişikliğe yol açar. Bu sebeple ailelerin bu gelişmeye hazırlıklı olmaları, gence karşı sert ve katı bir tutum izlemelerine engel olarak çatışmaları önler. Stres, bedensel ve ruhsal sınırların zorlanması ve zorlayan duruma karşı yapılan bir uyum çabasıdır. Bu sebeple gençlik dönemi özü gereği stresli bir dönemdir. Çünkü gençlik döneminde yeni duygusal bağlar kurulmakta, meslek ve iş seçiminde Önemli kararlar alınmakta ve genç hayatını etkileyecek yarışmalara girmektedir. Gençlik döneminin en büyük stresi kimlik arama problemidir. Genç insan bir taraftan farklı olma çabası içinde, diğer taraftan modaya uyarak bir grubun içinde erime isteğindedir. Bu kimlik arayışı içinde farklı olma çabası, bir gruba ait olma çabası ve bağımsızlık isteği vardır. Bağımsız olma isteği bir taraftan da bağımsızlığın gerektirdiği sorumluluk yüklenme zorunluluğunu da beraberinde getirir. Bu durum gencin ciddi olarak bir ikilem yaşamasına sebep olur. Çünkü genç bağımsız olmak istemekte, ancak bağımsızlığın gerektirdiği sorumluluğa hazır bulunmamaktadır. Genç insan bir taraftan kendisini zorlayan ve değişim gösteren beden imajına uyum yapmaya çalışırken, diğer taraftan cinsel rolüne uyuma ve bunun toplumsal kalıplarına uygun davranmaya zorlanır. Bütün bu sayılanlar gençlerin kendileriyle ilgili uyum güçlükleri ve çatışmaları olmasının ne kadar doğal olduğunu ortaya koymaktadır. Gençlerin kendi içlerindeki bu çatışmanın ailelerine ve çevrelerine yansıyıp anne babalarıyla çatışma, öğretmenleriyle çatışma, kısacası bir önceki kuşakla çatışma şekline dönüşmesi kaçınılmazdır. Gençler ve halk arasındaki yaygın inanç, iki kuşak arasında ciddi fikir ve tutum farklılıkları olduğu ve bir farkın yarattığı ayrılıkların da kuşak çatışması şeklinde ortaya çıktığıdır. Akran baskı. Gençlerin en büyük şikayetleri ailelerinin kendi üzerlerindeki baskısıdır. Oysa yapılan araştırmalar gençler üzerindeki en büyük baskının akran baskısı olduğunu ortaya koymaktadır. Gençler akran gruplarının etkisiyle en başta sigara ve alkol kullanmaya başlamaktadır. Yine gençler akranlarında gördükleri gibi giyinmekte, kendilerine özgü bir konuşma biçimi geliştirmekte ve saç tuvaletlerinde birbirlerinden etkilenmektedir. Kuşak çatışması masalı. Anne baba ve çocukların anlayış farklarından doğan çatışma yeni değildir. Mısır tabletlerinde, antik dönem yazıtlarında gençlerin söz dinlemez ve asi oldukları yazılıdır. Gençlerle yapılan kültürler arası araştırmalar, gençlerle anne babaları arasındaki kuşak farkının basın yayın organlarınca abartıldığı ölçüde büyük olmadığını ortaya koymuştur. Gençlerle aileler arasında çatışma sebepleri daha çok yüzeysel ve şekilsel sebepler olmaktadır. Bu sebepler arasında en sık rastlananların, dinlenen müziğin niteliği ve sesinin yüksekliği, giyim ve saç tuvaletlerinin biçimi, konuşmada özel bir argonun kullanılışı ve kullanılan aksesuarlar olduğu görülmüştür. Bu sebeplerin hepsi gözle görülen, sanki evde yaşayan insanlar arasında büyük bir fark varmış izlenimi veren ve esnekliği az olan anne babalarda kolayca çatışmaya ve kopmalara gidebilecek ve günlük hayatın her anında karşılaşabilecek faktörlerdir. Buna karşılık gençler ahlak değerlerini çok önemli ölçüde ailelerinden almakta, gençlerle anne babaları arasında sosyal ve ahlaki konularda büyük ölçüde uyum bulunmaktadır. Bu uyum belki 16-19 yaşlar arasında tam olarak ortaya çıkmamakta, ancak 20 yaşından sonra ilerleyen yaşla birlikte açıkça görülmektedir.